Ayrım 13.
11. bölüm. Hapisten çıktıktan 5 ay sonra o da bu toplantılardan birine katılmıştı. Doğruyu söylemek gerekirse, toplantıya göremediği arkadaşlarıyla karşılaşmaktan çok onlar aracılığıyla iş bulmak amacıyla gitmişti. İçeriden çıktığından beri işsizdi. Her sabah yeni bir umutla açtığı gazetelerin iş ilanları bölümünden yarar gelmeyeceğini ancak 3 aylık bir uğraştan sonra anlayabilmişti. Bu süre boyunca toplam 37 şirketin ilanına yanıt vermiş, bunlardan 25'ine mektup yazmış, 12'sine ise bizzat gidip konuşmuştu. Yüz yüze görüştüğü randevularda ilgiyle karşılamışlar ama deneyimsiz olduğunu öğrenince "biz sizi ararız" deyip onu yollamışlardı. Başlarda gerçekten de arayacaklarını sanmış ancak yaşadığı deneyler bunun kibarca bir baştan savma olduğunu kısa sürede ona öğretmişti. İş bulamamak Süha'yı tuhaf düşüncelere sürüklüyordu. Yoksa polisler onu hala izleyip görüştüğü şirketlere eski bir hükümlü olduğunu mu anlatıyorlardı? Bunu neden yapsınlar ki? Artık ortada ne parti vardı ne de komünizm tehlikesi. Gerçi hangi parti, hangi rejim gelirse gelsin büyük bir titizlikle teşkilat-ı mahsusa geleneğini sürdürenlerin işlerine akıl sır ermezdi. Ama zararsız birini tecrit çabalarının boşuna olduğunu anlamayacak kadar da aptal değildi bu adamlar. Öyleyse neden iş bulamıyordu? Her sabah büyük bir dikkatle incelemeyi alışkanlık haline getirdiği gazetelerin iş ilanları sayfasına artık üstün körü bakmakla yetiniyordu. Önceleri uygun bulduğu ilanları kalemle işaretlerken şimdi yalnızca şöyle bir göz atıp geçiyor, evden çıkınca da gazetede yazan adreslere gitmek yerine aylak aylak dolaşmayı tercih ediyordu. Üsküdar'dan Eminönü'ne geçtiği bir sabah gözleri Galata Kulesi'ne takıldı. İçinde eski bir dostu görmüş gibi sıcak duygular uyanırken bu yaşlı kuleye yıllardır dikkatle bakmadığını fark etti. Sanki kulede bir tuhaflık vardı. Yaklaşık 350 yıl önce kuşlara özenen Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kanat takıp havalandığı o görkemli anıt şimdi Hürriyet, Nescafe, Ülker, AEG, Banco di Roma, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, İmar Bankası, Oerlikon, Kale Kilit, Güven Sigorta, Başak Sigorta, Anadolu Sigorta, Olips, McDonald's, Coca-Cola, Marshall, Kodak yazılı, ışıklı ışıksız, rengarenk dev panolar arasında kaybolmamak, sanki birazcık daha soluk alabilmek için temellerinin üzerinde doğrularak inatla başını gökyüzüne doğru uzatıyordu. Kulenin bu umarsız direnişinin insanı kederlendiren bir yanı vardı. Ne tuhaf, bir zamanlar dünya ticaretini elinde bulunduran Cenevizliler tarafından dikilen bu kule, şimdi yine ticari kuruluşların panoları arasında silikleşiyor, yok oluyordu. Süha kuleye daha fazla bakamadı. Vapurdan boşalan yolcu seline kapılıp Sirkeci'ye doğru sürüklendi. Ama ertesi sabah gazetelerin iş ilanları bölümünü açtığında, sütun sütun bölünmüş küçük puntolu yazılar yerine şirketlerin dev panoları arasında görkemini yitirmiş kulenin görüntüsüyle karşılaştı yine. Sanki eli ateşe dokunmuş gibi gazeteyi fırlatıp kalktı. Tıpkı hapishanede olduğu gibi küçük odada bir aşağı bir yukarı volta atmaya başladı. Odayı seri adımlarla arşınlarken ruhsal dengesinin bozulduğunu düşünüp bir süre gazetedeki iş ilanlarına bakmamaya karar verdi. İşte o günlerden birinde aldı Ferit'in davetini. Her dönemden arkadaşların katılacağı yemekli bir toplantıya çağırıyordu onu. Sevinerek kabul etti bu daveti. Belki de o içerideyken iş kurmuş, çevre oluşturmuş arkadaşları ona yardım edebilirdi. Arnavutköy'de deniz kenarındaydı gittikleri restoran. İlk kez geliyordu Süha buraya. Partinin sanat komisyonunda görev alan arkadaşlar işletiyormuş. Tedirgin adımlarla içeri girdi. Avizelerden duvar kağıtlarına, yerdeki halıdan mobilyaların kumaşlarına kadar her yan solgun bir kırmızıyla kaplıydı. Süha teninin hatta göz aklarının bile bu kırmızıyla boyandığını hissetti. Duvarlara asimetrik olarak asılan Miro'nun reprodüksiyonları bu kırmızılık içinde 6 kocaman leke oluşturmuştu. Arkadaşları ince uzun salonun sağ yanında 15 kişilik bir masada oturuyordu. Önce Ferit gördü Süha'yı, yanındakilere söyledi. Aynı anda masadaki başların hepsi birden Süha'ya çevrildi. Süha gülümseyerek arkadaşlarına doğru yaklaşırken masadan sabırsız birkaç kişi de ayağa kalkmıştı bile. Ayağa kalkan iki kişiden kısa boylu, şişmanca olanı masaya ulaşmadan yakaladı Süha'yı. "Geçmiş olsun Süha!" diyerek sarıldı. Süha tanıyamamıştı. Adam da fark etti bunu. "Ben İhsan yahu, hatırlamadın mı?" Süha anımsayacak gibiydi. Adam yardım etti. "Vatandan İhsan, unuttun mu?" "Aa İhsan, kusura bakma bir an çıkaramadım. Artık yaşlanıyorum galiba." İhsan Süha'yı tepeden tırnağa süzdükten sonra sen gene iyisin, şu benim halime bir baksana, diyerek eliyle kendi göbeğine vurdu. Vay Süha, arkadan bir başkası omzuna dokunmuştu. Süha bu defa tanıdı. Cemil sen ha, merhaba, ne haber? Sarıldılar. İyilik be Süha, ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz işte. İçerideyken bir türlü adresini öğrenemedik. Kusura bakma, o yüzden arayıp soramadık. Süha o kadar çok kişiden duymuştu ki bu lafları, uzattırmadı. Sıkma canını be Cemil, geçti işte. Neyse ki geçti, çok üzülüyorduk senin durumuna. Hadi gel şöyle oturalım. Ama Süha bir türlü oturamadı. Masadaki herkes tanıdıktı. Sarılmalar, öpüşmeler sürdü gitti. İyi ki gelmişim, diye düşündü. Bugüne kadar neden aramadım ki bu insanları? Herkesle öpüşüp tokalaşarak masanın ucuna kadar gitti. En uçta güzelce kumral bir kadın oturuyordu. Kadın, merhaba Süha, diyerek ayağa kalktı. Süha'nın yüzü ışıdı. Sevgi sen ha? Sarılıp öpüştüler. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? Harikasın. Mümtaz nerede? Kadın ezik bir gülümsemeyle biz ayrıldık dedi. Ya çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok canım. Ayrılmaya birlikte karar verdik. Ne bileyim gene de insan iki dostunun ayrılmasını diye bir şeyler geveledi. Ama Sevgi'nin yüzünde hiç de üzüntülü bir ifade yoktu. Sizin için iyisi neyse o olsun diyerek toparladı. Kadın dostça eline dokundu Süha'nın. Tırnak içinde sağ ol, seni gördüğüme çok sevindim. Oturup uzun uzun konuşmak isterim. Tırnak içinde ben de dedi Süha ama daha selamlaşacak arkadaşlar vardı. Masadakilerle kucaklaşma faslı bitince Cemil'in yanındaki sandalyeye yerleşti. Süha'ya kalsa Ferit'in ya da Sevgi'nin yanına oturmayı isterdi. Cemil'le çok sıkı bir arkadaşlıkları yoktu. Ama nedense bu gece o kadar sıcak davranıyordu ki Süha onu kıramamıştı. Cemil sağ yanında oturan sarışın kadını ''Karım Nedret'' diye tanıttı. Süha memnun olduğunu söyledi. Kadın ona belli belirsiz gülümsemekle yetindi. Bu arada Cemil görüşmedikleri zamanda neler yaptığını anlatmaya başlamıştı bile. O ötekiler gibi kişiliksiz değildi. Örgütün tüm ısrarlarına karşın gizlilik sırasında işini bırakmamış, kavgayla birlikte mühendislik yapmayı da sürdürmüştü. Önce bir müteahhitlik bürosunda ücretli olarak çalışmış, sonra memleketteki bir arsayı satıp kendi bürosunu kurmuş, birkaç inşaat yaptıktan sonra da işlerini yoluna koymuştu. Şimdi evi, yazlığı ve otomobili vardı. Ama o inançlarından vazgeçmemiş, mühendis odalarında aktif görev almayı sürdürmüş, ayrıca köydeki kuru derenin üzerine küçük de olsa bir köprü yaptırmış, 40 yıllık çeşmeyi ıslah ettirmiş, onun sayesinde bölgede sol partilere en fazla oy onların köyünden çıkıyormuş. Cemil nefes almadan anlatıyordu. Süha karnı çok acıkmış olmasına karşın ayıp olacak diye önündeki tabakta iştah kabartacak biçimde dizilmiş soğuk mezelere çatalını bir türlü daldıramıyordu. Cemil Süha'nın ıstırabından habersiz anlatmasını sürdürüyordu. Bir ara Süha'nın gözleri masanın öteki ucunda ona bakıp bıyık altından gülen Ferit'e takıldı. Cemil'in yanına oturmakla yaptığı hatayı şimdi anlıyordu ya, artık geçmiş olsundu. Neyse ki sonunda Cemil'in karısı yardımına yetişti. Tırnak içinde, hadi Cemil, yesene. Süha içinden kadına binlerce teşekkür ederek, tırnak içinde, eşin haklı, neden yemiyorsun? Hadi hem yiyelim hem konuşalım, diyerek çatalıyla peynirden bir parça kopardı. Pek de lezzetli olmayan peyniri çiğnerken, sıkıntıyla Cemil'den nasıl kurtulacağını düşünüyordu. En kolayı yanında oturan Rıfat'la ilgilenir gibi yapmaktı. Zaten Rıfat da ondan yana bakıp duruyordu. Yöneticilerle iyi geçinmeye özen gösteren, zeki olmaktan çok kurnaz biri olarak anımsıyordu Rıfat'ı. Oldum olası iç ısınmamıştı bu çocuğa. Ama Cemil'in söz bombardımanından kurtulmak için iyi bir sığınak olabilirdi Rıfat. Görüşmeyeli nasılsın Rıfat? Rıfat gülümsedi ona. Sigara dumanından iyice sararmış dişleri çıktı ortaya. Eskinin bol sigara içme alışkanlığını kararlılıkla sürdüren istikrarlı bir yoldaş diye muzipçe geçirdi içinden Süha. İyiyim, olanı biteni anlamaya çalışıyoruz işte. Hepimiz öyle dedi Süha, Rus salatasından bir parçayı ağzına atarken. Hayret dedi Rıfat. Senden böyle alçak gönüllü laflar duyacağım hiç aklıma gelmezdi. Süha ağzındaki salatayı neredeyse çiğnemeden yutarak neden diye sordu. Sen her konuyu bilirdin. Sende hiçbir soru muallak kalmazdı. Hep bir yanıtın vardı senin. Aslında o zamanlar sana kıskançlıkla karışık bir hayranlık duyardım. Doğrusu pek de etkileyici konuşurdun. Şimdi kararsızlık içinde. Hepimiz öyle. Değişin beni biraz düş kırıklığına uğrattı. Ne yalan söyleyeyim, biraz da sevindirdi. Süha Rıfat'ın böyle konuşmasına alınmıştı. Keşke bu düşünceni o zamanlar söylemiş olsaydın dedi. eskiden yöneticilerle arayı iyi tutmak için nasıl ezilip büzüldüğünü anımsatmak istercesine. Rıfat hafifçe kızardı, sonra sinsi sinsi güldü. ''Beni dinler miydin sanki?'' ''O kadar da değil be Rıfat,'' dedi Süha. Sinirlenmişti ama belli etmemeye çalışıyordu. ''Beni bugüne kadar çok arkadaş eleştirdi. Eleştirilmenin hoşuma gittiğini söyleyecek değilim ama söylenenler kafama yattıysa onlara hak verdim. Kendimi değiştirmeye çalıştım.'' ''Alınma hemen. Aslında sana söyleyecek fazla sözüm yok. Sen de çok çektin. Yılların hapiste geçti. Ama geçmişte insanların yaşamını alt üst eden yöneticiler bugün partinin olanaklarından yararlanarak büyük şirketler kuruyorlar. İşte benim sözlerim asıl onlara.'' Tırnak içinde ''Eski yöneticiler partinin parasını kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı bilmiyorum. Açıkçası bu umurumda bile değil. Koca sistem çökmüş, kapitalistler tarih bitti diye göbek atarken yıkıntıların altında kalan 3-5 kuruşun hesabını yapmaktan yana değilim. Öyle söyleme, yaşamımızı mahveden, bizi işsiz güçsüz bırakan bu insanlar. Benim yaşamımı kimse mahvetmedi. Ben istediğim için devrimci oldum. Yaşadıklarım zerre kadar da pişmanlık duymuyorum.'' Rıfat bırak bu hamasi lafları der gibi küçümser bir bakışla Süha'yı izleyerek ''İşte eski parti komiseri Süha geldi.'' dedi. Sonra ciddileşti. ''Peki ya ölenler? Onları düşündüğün oluyor mu hiç? Hepsi pırlanta gibi çocuklardı. Pisi pisine gittiler.'' Kendini kontrol etmekte güçlük çekiyordu Süha. Nereden girmişti bu herifle konuşmaya? Başını çevirip içkisine sığındı. Rıfat hala bir şeyler anlatıyordu ama Süha artık onu dinlemiyordu. İçinde alışık olmadığı bir neşe duydu. Eskiden olsa yönetici olduğu için bu herifi dinlemek, hatta ona açıklamalar yapmak zorundaydı. Oysa şimdi rahatlıkla senin zırvalarını dinlemek zorunda değilim dercesine başını çevirebiliyordu. Cemil'e döndü. ''Çocuk var mı?'' diye sordu. Cemil böyle bir soru beklemiyor olmalıydı. Bakışlarını kaçırdı. Alt dudağı hafifçe dışarı sarktı. ''Yok,'' dedi ezilerek. Sanki başarısız bir eylem hakkında rapor verir gibiydi. ''O işi beceremedik henüz.'' Gaf yapmıştı. Canı sıkılmaya başladı. Cemil'e bu soruyu sormanın ne anlamı vardı? Ama adamın çocuğu olmadığını nereden bilsindi? Masada ikili üçlü konuşmalar sürüp gidiyordu. Karşısında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Rahmi ile Cengiz, IBM mi yoksa Macintosh bilgisayarların mı üstün olduğu konusunda yer yer teknik sözcüklerin de kullanıldığı bir tartışmaya tutuşmuştu. Sol yanlarında eskiden derneğin duvar gazetesini hazırlayan, elleri ve boynu gümüş takılarla dolu, şimdi adını anımsayamadığı Edebiyat Fakültesi mezunu kız, Doktor Akif'e postmodernizm ve doğu düşüncesi üzerine küçük bir konferans veriyordu. Onların karşısında örgütte kadınların temsilcisi olan Leyla, yanındaki İhsan'a Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanan oğlunun bunalımlarını anlatıyordu. Uzakta kaldıkları için Ferit ile Sevgi'nin ne konuştuğunu duyamıyor ama Ferit'in karısının onlara kıskançlıkla baktığını görebiliyordu. Ferit'lerin karşısında oturan Fen Fakültesinden Feyyaz ile Nurten'in de neler konuştuğunu duyamamasına karşın bir ara Ferit'in hanımının ''Sizin patronlar da çok insafsızmış ayol'' diye yüksek sesle konuşmaya katılmasından çalıştıkları işlerden söz ettiklerini sanıyordu. Yolları çoktan ayrılmış ancak böyle yemekli toplantılarda biraz da zoraki olarak bir araya gelen arkadaşlarının yüzlerinde, davranışlarında alışık olmadığı bir anlam, daha doğrusu anlamsızlık vardı. Yılgın bakışlar, ağızdan isteksizce çıkan sözcükler, gülümserken yorulan dudaklar. ''Bu ben içerideyken yaşananların ortak izi olmalı.'' diye düşündü. ''Ne olmuş bu çocuklara böyle? Onları ilk tanıdığında hepsi gençti. Yalnızca fiziksel görünümleri, biyolojik yaşlarıyla değil, duygularıyla da hepsi gençti. Yıllar önce dernekte, seminer dinlerken ya da bir forum sırasında yahut bir cenaze töreninde arkadaşlarının gözlerinden yansıyan o parıltıyı anımsadı. Belki de bütün giz o parıltıdaydı. Onları güzelleştiren, iyi insanlar yapan, bütün dünyaya meydan okuyacak kadar cesur kılan belki de yalnızca o parıltıydı. Bütün diğer şeyler, Marksizm, örgüt, parti, toplantılar, sabahlara kadar süren ateşli tartışmalar, mitingler, çıkarılan gazeteler, kitaplar, bildiriler, duvarlara yazılan sloganlar, grevler, boykotlar, forumlar, silahlı çatışmalar, silahsız çatışmalar, işkencede ser verip sır vermemeler, tutuk evinde ölümüne direnmeler, yapılan her eylem, söylenen her söz, sıkılan her yumruk belki de yalnızca bu parıltıyı harlı tutmak içindi. Ama şimdi nereye kaybolmuştu o parıltı? Saçları aklaşıp seyrekleşen, yüzlerinde ve göz altlarında ince de olsa çizgiler beliren, bedenleri eski çevikliklerini yitirip gevşeyen, günlük yaşamın ıvır zıvırıyla uğraşmaktan omuzları çökmeye başlayan arkadaşlarının yüzünde boş yere aradı o parıltıyı. Tırnak içinde, "Demek gençlik bitti," diye söylendi. Tırnak içinde, "Efendim," dedi Cemil. Acı bir gülümseyiş belirdi Sühan'ın dudaklarında. Tırnak içinde, "Merak etme Cemil," dedi gülümsemesini sürdürerek. Tırnak içinde, "Hiçbir şey bitmiş değil." Yaşam her gün yeni olanaklar sunar insana. Mutlaka bir gün senin de çocuğun olur. Cemil, bu bir iyi niyet dileği mi yoksa alay mı anlamak için dikkatle baktı arkadaşına. Ama bir anda onu unutup sanki yaşamın gizini görecekmiş gibi kadehindeki rakının beyazlığına dalıp giden Süha'nın yüzünden bunu anlaması çok zordu. Bu kaçıncı bardaktı? Yavaştan kafasının cilalandığını hissediyordu Süha. İçinde tatlı bir boş vermişlik duygusu uyanıyordu. Dişlerinin arasında çiğnediği maydanozun damağında uyandırdığı tat ona nedense güneşi anımsattı. Kokusuz, renksiz, görüntüsüz, yalnızca tat verici, olgunlaştırıcı bir güneşti bu. Nitelikleri sınırlandırılmış bu güneş ona yaz mevsimini çağrıştırdı. Yaz ise sabahı. Sabah bir deniz kıyısını. Kıyı kurumuş otları. Kurumuş otlar rüzgarı. Belleğinde uyanan tatlar, görüntüler, sesler, durgun bir suyun üzerinde kayan bir çakıl taşı gibi ardı ardına sekerek çocukluğunda yaşadığı bir yaz sabahına sürükledi onu. Belki de bu anı hiç yaşamamıştı da bir yerlerde okumuş ya da bir filmde izlemişti. Böğürtlen çalılıkları ve dut ağaçlarıyla kaplı bir kıyıdaydı. Güneşin altına uzanmış, saçlarında dolaşan ılık rüzgara aldırmadan gökyüzünün maviliğinde yer çekimine direnen kocaman kanatlı gümüşten bir uçağın süzülüşüne bakıyordu. Henüz kavgayı, yenilgiyi, yılgın yüzlü arkadaşları ve bu restoranı tanımadığı günlerdi. Bu restoran mı? Ne restoranı? Kendine geldiğinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Zehra bir şeyler anlatıyor. Hayret, masadaki herkes susmuş ilgiyle onu dinliyordu. Bir mitingden söz ediyordu Zehra. İstanbul'da izin verilmediği için İzmit'te yapılan bir mitingden. Yüzlerce otobüsle gelmişlerdi İzmit'e. Ama mitinge orada da izin verilmemiş, protesto etmek için valiliğe kadar yürümüşlerdi. Anımsamaya başladı Süha. Tırnak içinde, faşist yuvalar dağıtılsın mitingi. 1980 yılının yazında bir sabah İzmit'te kıyıdaki ince uzun çay bahçesinde toplandıkları gün yapılan miting. Fevzi Kuruçay'ın bıçaklanarak öldürüldüğü miting.